Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Adil Yargı programımızda Avukat Ceyhun Göktağ'la birlikte bugünkü konuğumuz Sayın Mustafa Kur'an. Sayın Kur'an, Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı. Kendisi sosyal hayatta da çok etkin bir isim. Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı yönetiminde ve geçmişte de Aydınlar Ocağı'nın yönetiminde bulunmuş. GAP grubunda da aynı şekilde. Efendim siz tabii bir dernek olarak 40 yılı aşkın hukuk deneyimimizle birlikte Türkiye'de şu anda gelişen hukuk reformuna dernek olarak katkılarınız, düşünce olarak katkılarınız ve yeni anayasa hazırlığındaki girişimleriniz nasıl oldu?
Türkiye'de uzun zamandan beri bir hukuk reformuna ihtiyaç duyulduğu her kesim tarafından kabul edilen bir gerçek. Ben 10 seneden beri Türkiye'de hukuk reformunun acilen yapılması hususunda hem dernek olarak, hem birlik olarak, hem şahsen bütün makalelerimde ve televizyon programlarımda Türkiye'nin huzura ve birliğe kavuşabilmesi, Türkiye'de rahat bir nefes alabilmenin tek yolu adalettir ve adalet mülkün temeli olduğuna göre Türkiye'de mevzuatın mutlaka acilen değiştirilip bir hukuk reformunun yapılmasının zaruretine inanmış ve devamlı bunun üzerinde duran bir arkadaşınızım. Ben Türkiye'de hukuk reformu olmadan vatandaşın huzur ve emniyet içinde yaşaması mümkün değildir. Hakimlerimiz, avukatlarımız, hukukçularımız da mutlu değil bu işte. Çünkü geçiken adalet, adaletsizliktir, zulümdür ve sıkıntıdır. Bu itibarla en adil olan bir mevzunun acilen halledilmesi gerekir. Bunu bütün bir, hem Avrupa'da, Amerika'da ve bilhassa Türkiye'de aklı başında münevverler, elitler ve hukukçular mutlaka ve mutlaka bir reformun, adil bir hukuk reformunun yapılması ve Türkiye'de bu bağnaz fikirlerden, sıkıntılardan, ceberrüt hareketlerinden ve hayata uymayan kanun maddelerinden kurtarılmasının zarureti vardı. Ben 2004 yılında İstanbul Barosu başkan adayı iken bu reformla ilgili çok ciddi çalışmalarımız oldu. Hakimlerin geçim imkanlarının cüzdan mı, vicdan mı meselesinde bunun üzerinde çok durmuştuk. Acılan, sıkıntıda olan bir hakim ve savcının adalet dağıtmasının zorlulukları vardı. Bunun bir taraftan bitirilmesi gerekliydi ve Türkiye buna imkanlar tanıyabilen büyük bir devletti. Büyük bir devlet, çünkü biz adaletin bulunduğu yerde herkesin mutlu olabileceğini, adaletin hakim olduğu bir yerde de devletin gelişebileceğine inananlardan olduğumuz için bunlar yapıldı. Mesela bu hukuk reformunda henüz tam tamamlanmış değil. Daha büyük sıkıntılar var, eksiklikler var. Ama bu acilen inşallah bu hükümet ciddi, akıllı tutum ve davranışlarla Türkiye'de bu hukuk reformunun bitirilmesinin zarureti içinde, manevi sorumluluk içinde kendisini hissetmesi lazım. Ve biz onu bekliyoruz. Son dönemlerde yapılan bütün değişiklikler milletin lehine olmuştur. Halkla kaynaşmanın ve adaleti dağıtan grup, hakim ve savcıların milletin vicdanında talep edilen hususları yerine getirdikleri için de Türkiye'de rahat nefes almıştır. Birçok sıkıntılardan ve hukuken engeller teşkil eden durumlardan kurtulması mümkün olmuştur.
Evet efendim. Tabii Türkiye'deki yargı sistemindeki gelişim, yapısal değişiklikler her zaman olumlu yönde oluyor. Örneğin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değiştirilmesi,
Yargıtay'ın ek hakimlerin getirilmesi, bunu her zaman söylüyorum. Davalar 5 sene, 7 sene içinde veya 10 sene içinde bitme durumu Türkiye'de adaletsizlik yaratıyordu. Avukatların şikayetlerini, hakimlerin de şikayetine mal. Vatandaş geçiken adalet, adalet değildir hükmüne tabi olmak üzere temize giden davanın bir sene, bir buçuk sene, en geç aslında bir sene içinde bitmesi lazım. Avrupa'daki uygulama bu. 3 ayda bitiriyor ve dava bitiyor. Hı hı. Gündemde kalmıyor. Zaman kaybı. personel kaybı, insan kaybı, huzursuzluklar, bunlar hep kayıp. Dolayısıyla adaletin gerçekleşmesi hususunda erken adalet, adil adaletin tahakkuk etmesi lazım. Bu da bu hukuk reformunun içinde mütalaa ettiğimiz hususlardır. Düşününüz ki Yargıtay'da hakimler 382 kişi eklemeler yapıldı vesaire. Şimdi her 7 kişilik, 10 kişilik mahkeme heyetine 10 tane de ekleme yapıldı. Günde bir dosya yerine iki ayrı heyet tarafından tetkik ediliyor ve neticelendiriliyor. Millet memnun. İki, Yargıtay Başkanı'nın bundan 10 gün evvelki bir televizyon konuşmasında hukuk davalarının bir sene içinde eritileceği, ceza davalarının da ikinci iki sene içinde inşallah daha erken olmak üzere eritileceği hususundaki beyanı elbette iyi bir çalışmanın ve yapılan hükümetçe yapılan tasarrufların mihenk taşı olarak kabul edildiği için faydalı olmuştur. Ve inşallah diyorum Ceyhun kardeşimle ilgili hukukçuların da rahatlığı bu. Bir dava 5 sene devam ederse herkes müşteki. Yani bugün bu anda istinaf mahkemelerin kurulması Türkiye'de büyük bir gelişme. Biz hukuk fakültesinde 40 sene evvel istinaf mahkemelerinin Türkiye için faydalı olduğunu hep profesörler söylüyordu. Ama 45 sene sonra ancak gündeme gelebildi ve kurulabildi. Bunlar büyük bir gelişmelerdir. Ve inşallah bundan sonra hakimlerin eskiden beri söylenen cüzdan vicdan problemleri bitecek. Onların iyi bir hayat standartı, güvenceleri olacak ve verdiği kararda da mutmain olabilen hukukçuların olması. Yani iyi bir hukukçu manevi değerlere bağlı olandır. İyi bir hukukçu mevzuatı iyi bilendir. İyi bir hukukçu vicdanıyla baş başa kaldığı zaman sorumluluğunu hissedebilen adamdır. Biz bu tarzda bir hukuk anlayışının, bir mahkeme kuruluşlarının ve vazifeli olan insanların bu tarzda olmalarını arzu ediyoruz. Bundan evet. Başka toplum karamsardır, toplum huzursuzdur ve mahkemeye dayanarak, güvenerek, ha şunu da söyleyeyim. Mafya nereden doğdu? Bundan 20 sene, 30 sene mahkemeler geçikince, mahkemeler asıl davalı ve davalıyı rahat etmettirdikçe, huzur bulmadıkça boşluk yaratılıyordu. O boşluğu da mafyalar yapıyordu. Adam öldürmeler, çek kırdırmalar, zoraki işler, bunlar Türkiye'de yaşanmış vakalardır. Ama hukuk egemenliği, hukuk anlayışı, hukukun üstünlük prensibi hakim olduğu dönemlerde de ki bu dönemlerde bakıyorsunuz o mafyalar bitmiş, silmiş, yerine adaletin tecellisi için yalnız kanunun hakimiyeti meydana gelmiştir. Bunu arzu ediyoruz. Bunu biz arzuladığımızda 75 milyon insanın mutlu yaşaması ve Orta Doğu'da, Kafkaslar'da, Balkanlar'da güçlü bir devletin, güçlü bir adli teşkilatının da olması gerekir. Osmanlı İmparatorluğu'nun 700 sene ayakta kalışının tek sebebi adaletin mülk olarak kabul edilmesi ve mülkün de temeli adalettir anlayışının manevi değerler ölçüsünde uygulamasıdır.
Evet.
Yani bugün Abdülhamid için söylüyorlar, cennet mekan Fatih Sultan Mehmet olmak üzere. Abdülhamid'in 33 senelik saltanatında bir kan dökülmemiştir dünyada. Çünkü adalet fikri ilahi bir sır, bir gerçek, insanları mutlu edebilen bir unsur. Onun için adaletin bulunduğu yerde zulüm olmaz, istibdat olmaz, baskı olmaz, dikta olmaz. Yani insanın yaratılışına uygun adil bir ölçüdür. Allah bizi böyle yaratmıştır ve böyle bir talebin içine sokmuştur. Dolayısıyla Türkiye'de 75 milyon insanın rahatı için hukukçuların akıllı ve iyi yetişmeleri, ehliyetli yetişmeleri. İkinci hukuk reformunda da şu cümleyi de söyleyeyim. Hukuk fakültelerinden bu anda yetişen genç kardeşlerimiz maalesef iyi yetişmiyor. Hukuk reformu içinde bunların da değerlendirilmesi ve hukuk fakültesinden mezun olan hukukçuların çok iyi yetişmeleri ve yetişenlerin de hemen hakim veya avukat değil, kendi stajyerliklerini bitirmesi, kurstan geçmesi ve hakikaten ona ehliyetine layık olması lazım. Yine kainatın efendisi Hazreti Muhammed'in çok güzel bir sözü var. Sulhta ferah var. Emaneti ehline veriniz, veriniz ki rahat edesiniz. İşte adalet ilkesi o emanettedir. O ehliyettedir. Ehliyetsiz, kabiliyetsiz, iyi yetişmemiş olan bir hukukçudan ne beklersiniz? Şudur sorumluluk. Evet. Burada son hadiseler içinde yetkili yer aranmakta. Türkiye'de Genelkurmay ve diğerlerinin muhakeme edilecekleri yer Anayasa Mahkemesi mi? Burası. Kanun açık. 12 Eylül 2010 yılında referandumla gelen anayasada 145 ve 148. maddelerde anayasa düzenini değiştirmek, hükümetin icraatlarını engellemek, hükümeti yok etmek sadedinde yapılan tüm tasarrufların asıl hukuk mahkemelerinde yani ceza mahkemelerinde görülmesinin amir hükmüne rağmen bazı avukat ve hukukçu arkadaşlarımızın beyanları Türkiye'de herkesin kafasını kurcalamış ve onu şüpheye düşürmüştür. Tek yol bugün yapılan uygulamadır ve doğru olan uygulama budur. Anayasaya göre budur, kanuna göre budur ve milletin vicdanında da makul olan görüş budur. Onu ifade etmek istiyorum. Bunlar hep hukuk anlayışının Türkiye'de kendi yerini bulabilmesine bağlıdır.
Evet. Elbette tabii şimdi hukukun uygulayıcıları elbette sonuçta bir insan.
Evet.
Tabii kanunların çerçevelediği bir hukuk sistemi ne kadar kanunlar düzgün, eksiksiz, suistimali açık olmayan şekilde hazırlanıyor olsa da sonuçta insan elinden çıkan
evet.
ve nakısları, eksiklikleri, kusurları elbette bulunan ve uygulayıcıların vicdanına, teamüllere, tecrübesine, yetişmesine de bağlı olarak icra edilen bir adalet.
Evet.
Dolayısıyla hakimlerimizin, hukuk uygulayıcılarının karakteri nasıl olmalı? Kendi düşünceleri olsa bile hukuktaki karakterleri nasıl olmalı?
Yani açıkçası bu konuda her insanın bir fikir yapısı ve ideolojisi olabilir. Bunda hiçbir beis yok yani şey olarak. Ama yani bir dosya geldiği zaman önlerine o dosyayı incelerken düşüncesinden, fikir yapısından, ideolojisinden tamamen sıyrılması gerekiyor. Objektif dediğimiz, objektif hakim kriterine göre hareket etmesi gerekiyor. Yani bir takım Mustafa Bey'in de ifade ettiği gibi uzaklaşması gerekiyor. Hukuk ve kanun, adalet neyse onun uygulaması gerekiyor. Dosyasına bakmalı. Dosyanın dışında kendi çevresinde dolanan tüm o fikirlerden, olumsuz fikirlerden sıyrılması gerekiyor. Tamamen sıyrılması gerekiyor. Ve hukukun gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Dosyada düşme kararı verecekse düşme kararı vermesi gerekiyor. Davacının davası haklıysa onun hakkını vermesi gerekiyor. Hı hı. Veya haksızsa talebi davayı reddetmesi gerekiyor. Veya beraat kararı vermesi gerekiyor. Yani orada hukukun gereği neyse, kanunun gereği neyse onu uygulaması gerekiyor. Yoksa basının, bir takım kişi ve kuruluşların kendisine yönelik olan olumsuz tavırlarından etkilenmemesi gerekiyor. Kendisine yönelik olan baskılardan etkilenmemesi gerekiyor. Hukukun gereği neyse onu yerine getirmesi gerekiyor.
Evet tabii. Yani bu yüksek yargı için de geçerli. Her ne olursa olsun hukukun gereği yerine getirmesi gerekiyor. Örneğin zaman zaman ülkemizde yeni kanunlar geliyor ve eski kanunlara kıyasla devam eden mahkemelerde bir uygulama yapmak gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Lehe kanunu uygulamak gerekiyor.
Evet.
Bu mesela kanunun gereği olan bir şey. Lehe kanunu uygulanması gerektiği yerde lehe kanunu uygulanması gerekiyor. Gerekirse evet. bir davada müdahili olmayan bir kişi davayı temiz etmişse ve onunki geçersizse
evet.
o davada ortadan kaldırılması gerekiyor. Hukuken ortadan kaldırılması gerekiyor. Veya kararın hukuka göre verilmesi gerekiyor. Sosyal etkileşimler, ideolojik düşünceler,
evet.
psikolojik yaklaşımlar, baskı altında kalma veya ne der diye çekinme gibi düşünceler hiçbir zaman bir hukuk uygulayıcısının karakterinde barınmaması gereken şeyler.
Evet.
Doğru, dürüst, kanuna uygun, vicdanlı, cesur, cesur, kanun ne gerektiriyorsa onun yerine getirilmesi evet. adaletin gereğidir.
Türkiye zaten. Eski dönemde bu tür uygulamalardan gerçekten çok çekti. Yani ülkemiz ve adalet hissi milletin nazarında çok zedelendi. Mustafa Bey'in de ifade ettiği gibi. Eski dönemlerde adalet yerini bulmadığı düşündüğü için insanlar geçmiş dönemlerde nazaran dediği gibi Mustafa Bey'in mafya doğdu yani Türkiye'de. Bu çok acı bir yaradır yani. Yani devletin olduğu bir ortamda mafya gibi gayri kanuni oluşumların hiçbir şekilde ortaya çıkmaması gerekiyor. Çünkü devlet en büyük nizamı ortaya koyan aygıttır yani şeyde sistemde.
Evet.
Yani hiçbir şekilde başka tür kanun uygulayıcıların veya adalet dağcılarının ortaya çıkmaması gerekiyor.
Evet, Türkiye'de şimdi Türkiye güçlü bir devlet ve bu iradesini bu konuda gösteren bir dönemde evet. yaşıyoruz. Ve hukukun gereği neyse hiçbir insan ayırt etmeden hukukun gereği, kanunun gereği her türlü hukuki girişimler yapılıyor. Bu tabii elbette ki yargının nihai kararlarında hepsine saygımız var.
Evet.
Hepsi nasılsa öyle olacaktır. Çünkü bir insan sonuçta suçlu olduğu mahkemelerce kesinleştirilmeden hukuken de vicdanen de suçlu konumda değildir ve öyle evet. nitelendirilemez. Şimdi Türkiye'nin bu döneminde 30 yıl sonra yeni bir anayasa yapılma girişimleri ne inşallah başlandı. İnşallah da devam eder. Nasıl olmalı? Yeni anayasadan evet. beklentilerimiz nasıl olmalı? İçeriği nasıl olmalı?
Ben biraz evvelki konuşmanızda hakimlerin cesur olmaları hususunu söylediniz. Gerçekten hakimler Türkiye'de bu son dönemde görebildiğimiz cesur hakimlerin vatan ve millet sevdası dışında iş yapmayan hakimleri gördük. Çok cesur hakimler gördük ve ben alkışlıyorum. 42 senelik ben avukatım, hukukçuyum. Hukuk sahasında da hem kitap yazdım, hem fikir ürettim, çalışmalar yapıldı. Hakikaten bu son dönemde her şeye rağmen çok cesur hakimlerin ve gerçek vatan evlatlarını uygulamalarında gördük. İş kolay değil. İş kolay değil. Dolayısıyla söylediğiniz o cesur kelimesi bugün yaşanan vakadır. Bütün milletin militanca yapan bir grubun, hukuktan anlamayan ama devamlı televizyonlarda fikir serdeden bazı basın mensuplarının ne kadar hatalı ve sadece peşin hükümle konuştuklarına her gün üzülerek televizyon seyrediyor, dinliyorum. Okçukluğa alakası yok. Dosya münderecatını bilmez, yapılan işin mahiyetini bilmez ama fikir yürütülüyor. Bu Türkiye'deki çaprazlığın, eksikliğin, karanlığın bir ifadesidir. Biz diyoruz ki emaneti ehline veriniz. Burada iyi bir ehliyetli bir adamın konuşması ayrı, gelişi güzel bir adamın bir fikir üretmesi veya söylemesi farklı. Şimdi bu son hadiseleri aslında güncel olarak ben tutmak istiyorum. Neden? Türkiye bir çıkış yolunu arıyor. Bu uygulamaları yapan yargı, yargıdaki o sizin söylediğiniz cesur hakimler yapıyor. Bütün millete rağmen, yani milletin duası var o hakimlerin arkasında. Milletin sevgisi var arkasında. Yalnız militanlar onu yanlış olarak değerlendiriyor. Ben anayasayı ihlal en azından 25 sene. Anayasayı ihlal nasıl cinayet, 25 senelik bir cinayet işleyen şahsın ağır cezada görülmesi halinde tutuklanması esassa. İşin gerçeği bu. Dosya münderacatı onu gerektiriyor. Yani bir senelik suç işleyen bir şahsın hakimin hemen keyfi olarak tutuklaması diye bir şey yok. Görüyoruz. İstisnalar kaideyi bozmaz. O günkü şartlar, o günkü durum ayrı. Ama işin mahiyeti itibariyle anayasayı ihlal, anayasa düzenini ortadan kaldırma suçun ağırlığı içinde tevkif şarttır. Yani şimdi herkes, elbette hepimiz söylüyoruz. Tutuklama istisna olmalıdır. Tutuksuz yargılanmak iyi ama delillerin karartılması meselesi var. Adalet o bakımdan herkes için gerekli. Şimdi ben bunları şu bakımdan söylüyorum. Bu güncel hadiselerde hakikaten ben bir hukukçu olarak Tüm Hukukçular Birliği Genel Başkanı sıfatıyla arkadaşlarımla bu dertli yaşıyoruz. Militanca hukuk bu kadar yozlaştırılamaz. Militanca hukuk ters gösterilemez. Militanca insan Türkiye'nin aleyhinde fert yapamaz. Dolayısıyla son gidişat doğrudur, yerindedir ve inşallah Türkiye'yi sıkıntılardan, baskılardan kurtaracak diye hem dua ediyoruz, duayla beraber de mücadelesini yapacağız. İşte bu mücadele yeni anayasanın sivil ve adaleti temin edebilen fertle fert, fertle cemiyet münasebetlerini düzenleyen, devlete ağırlık vermeyen, insan eksenli bir anayasanın mutlaka bu sene bitirilmesi gerekir. Eğer politikacılar, bir kısım basın mensupları bunu engellemek hususunda yapacakları her cehd Türkiye için zararlıdır, Türkiye için faydalı olmayan bir çalışma olacaktır. Dolayısıyla sivil bir anayasanın, çoğulcu bir anayasanın, katılımcı bir anayasanın, hukukun üstünlük prensibine bağlı bir anayasanın, evrensel hukuku içinde barındırabilen ve herkese özgürlük tanıyabilen bir anayasa. Ayrıca herkesin kendi dertlerini halledebileceğini görebildiği bir anayasa. Biz Türkiye'de, ben şunu yapıyorum, Rusya 1917'de geldi, 1990'da gitti, Çin gitti, İtalya'dan gitti. Yani dikta, insan tabiatına aykırı bütün rejimler 70, 80, 100 sene sonra sıfıra irca edildi ve sürünüyor. Çünkü Allah'ın insanoğluna verdiği o kutsiyet içinde insan tabiatına aykırı hiçbir fikrin, hiçbir rejimin devamı mümkün değildir. Dolayısıyla Türkiye bu çığ, bu harekete, bu aydınlık, tekrar diyorum, Türkiye'nin meselesi yalnız 75 milyon insanın yalnız başına mutluluğu değil. Orta Doğu, Kafkaslar, Balkanların manevi sorumlusu biziz. Yapa hükümetin, devletin bu andan itibaren Türkiye'de Avrupa ekonomik krizler geçirirken Türkiye'nin bu andaki durumu Allah'a şükür, İnşallah sıkıntılara düçar olmaz. Daha büyük genişleme olacak. Ben Türkiye Cumhuriyetler'de Aydınlar Ocağı olarak birkaç seyahate gitmiştim. Bazen Nevzat, Profesör Nevzat Yalçıntaş başkanlığında, bazen benim başkanlığımda. Oradaki bütün gördüklerimde şunu söylüyordum. Çin, Türkiye Cumhuriyetlere geliyor, yatırım yapıyor. Fransız gelip yatırım yapıyor. Öbürü yapıyor. Ve Türkiye bundan da kayıt kalabilir mi? Çünkü biz, onlar bizim kardeşlerimiz. Tabii. Biz dil ve din birliği içinde Türk-İslam birliğinin kurulmasının sevdalısıyız. İnşallah. Açık ne söylüyorum. İnşallah. Bu İslam ve Türk sentezinin anayasanın manevi ruhuna da intikal ettirilmesi halinde Türkiye üzerindeki bütün böyle sıkıntıları, kabukları atacaktır. İnsanca yaşama imkanlarını bulacaktır. Ceberrüt anlayıştan ve tek taraflı anlayıştan Türkiye kendisini kurtarmalıdır. Kurtarmaya mecburdur. Mahkumdur. Tarih huzurunda biz mahkumuz. Yani adalet dağıtan, dünyaya nizam verebilen, insanları sevebilen, düşmanlık, kin, kavga yerine dostluk, kardeşlik, sevgi, yiğit birinci plana alan bir anlayışın artık 2011, 2012, 2013 kendisini göstermelisiniz. Benim inancım, yazdım, tekrar diyorum, bir cümlemi kullanayım. 21. asır İslam'ın uyanış ve diriliş çağı. Türk İslam çağının da diriliş ve uyanışıdır. İnşallah bu gerçekleşecektir. Tabii. Aklı olan, Kur'an-ı Kerim'de ifadesi şu, aklı olanlar bundan ibret alır. Türkiye, 1000 yıllık tarihi ve kültürü içinde sıkıntılarla, fakirlikle, sahipsizlikler, kavgalarla, sen ben davalarıyla vakit geçirmeye mecbur değildir. Bu sıkıntıların bertaraf edilmesi lazım.
Evet, tam da öyle bir dönemdeyiz. İnşallah dediğiniz gibi birlik yakın. Ceberrut yöneticilerde bahsettiniz. İslam dünyasının üstündeki ceberrut yöneticileri Cenab-ı Allah alıp götürüyor şu anda. O dediğiniz o da güzel sonuca Allah ortam hazırlıyor. Ülkemiz her zaman bu öncü bir ülke olmuştur. Yani 600 yıl Osmanlı İmparatorluğu'yla Türkiye'nin geçmişi bölgeye huzur, nizam, adalet
getirmiştir
ve barış getirmiştir. Doğru. Dolayısıyla biz Türk milleti olarak zaten devletimize bağlı ve aşkla bağlı olan, gerekirse onun için canını Allah adına feda edecek fertlerden oluşuyoruz Allah'ın izniyle.
Doğru.
Çok ve doğru. Hepimiz ülkemizin her kurumuna sahipleniyoruz. Yargıya sahipleniyoruz. Bu konuşmaları onun için yapıyoruz.
Evet.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahipleniyoruz. Ordu bizim ordumuz.
Evet.
Ama her kurumun içinden, üstelik 800 bin kişilik bir mensubu olan bir kurum, tabii, her kurumun içinden,
her Türkiye'de bir şeyler olabilir.
Her kurumun, her şeyin içinden insan unsurudur. Yanlışlıklar, çürümüşler bunun içinde olabilir. Cenab-ı Allah şu anda bunu ayıklıyor. Türkiye o anlamda safrasını atıyor, saflaşıyor.
Doğru, doğru.
Dolayısıyla
bu da ilahi bir sır.
Kurumlar, bizim kurumlarımız Allah'ın izniyle hepsinin arkasındayız. Evet. O yüzden yargının da o şekilde ne kadar gerektiğinde mağduru da olsak güvenimiz sonsuzdur. Ve evet, eksikliklerini, nakıslarını tamamlamaya çalışmak üzere
evet,
gayret ederiz. Bu da hem milletimize hem de devletimize bir hizmettir Allah'ın izniyle. O nedenle sözü de size vermek istiyorum.
Estağfurullah. Şimdi Mustafa Bey biraz önce çok önemli bir konuya dikkat çekti. Anayasanın insan temelli olmasından dikkat çekti. Bu çok önemli bir husus gerçekten. Çünkü Türkiye'nin geçmiş dönemlerinde anayasasının insan temelli olmamasından ötürü bütün devlet aygıtı, tüm hukuk sistemi, tüm kanunlar insanlara karşı bir şey gibi oldu. Özellikle 98'e son dönemi söylüyorum ben. 98'e 2002 yıllarında bu insan temelli olmayan anlayış yüzünden birçok insan mağdur oldular. Hı hı. Polis nezaretinde, gözaltı süreçlerinde veya işte başka şekilde işkencelere maruz kaldılar. Hı hı. Çok ağır işkenceler, elektriklere maruz kaldılar, dayak yediler. Yani hukuk dışı ne uygulama varsa gözaltına alınan o insanlara uygulandı. Bunun temel şeyi insan temelli olmamasıdır. Hı hı. Dikkat edilirse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da sürekli bu hususa dikkat çekiliyor. Yani Türkiye'nin işkence suç uygulamaları yüzünden mahkum olmasının temelinde asıl sır Mustafa Bey'in dikkat çektiği kanunların insan temelli olmamasıydı. Şimdi yavaş yavaş bunlar değişiyor. Ama o dönemde olan uygulamaların da uygulayıcılarının gereken cezaları alması gerekiyor. Bir ibret olması açısından. Çünkü yani, insanlar somut örnekler görmedikleri sürece, somut uygulamalar görmedikleri sürece aynı tekrarları yapmaya alışkındırlar. Hı hı. Ya mutlaka ve mutlaka, kesinlikle ve kesinlikle eğer bir hukuksuzluk varsa bunu yapan devlet memurusa gerekli cezayı görmelidir. Ya işte o polistir. Bunu şimdilik koruyalım bu seferlik. Bu sefer affedelim. Çocuk devam etsin. Onun ekmeği var, çoluğu var, çocuğu var, karısı var. Yapmayacak o zaman. Yani işkence ne demek? Yani bir insan bir insanı dövdüğünde veya bir insana kaçırıp şey yaptığında ona o gereken cezayı veriyorsunuz. O insan polis olduğunda ne değişiyor? Hiçbir şey değişmez kanun nazarında. Suç suçtur yani. Yani tabii, kanun önünde herkes eşittir. Kanun önünde suç neyse onun cezası verilmelidir. Bu ceza verilmediği sürece bu uygulamalar devam eder. Nitekim gördük. Şimdi biz hani zannediyorduk ki kısa bir süre öncesine kadar Türkiye'de işkenceler durdu. İşte karakollarda uygulamalar kesildi. Büyük oranda kesildi. Doğru. Hepimiz kabul ediyoruz bunu. Ama geçen gün İzmir'de bir bayanın karakolda polisler tarafından nasıl dayak yediğini hepimiz ekranlar başında gördük. Hı hı. Demek ki o uygulamaları yapanlara kararlılıkla ve kararlılıkla üzerine gidilmesi gerekiyor. Gereken cezaların verilmesi gerekiyor. Hı. İşkence uygulayan kimse, bayan erkek demeden, özellikle bayanlara işkence yapıyor yani. Yani kime yaptığı önemli değil de. Yani kesinlikle ve kesinlikle cezayı vermek gerekiyor. Gereken şeyi vermek gerekiyor. Ki onun mesai arkadaşları, onu gören memurlar şunu diyecekler. Kardeşim, devlette sistem değişti. Hiçbir şekilde bundan sonra bizim hukuk dışına çıkmamamız gerekiyor. Hiçbir şekilde hukuka aykırı uygulama yapmamamız gerekiyor diyebilsinler. Bunun yolu ancak hakimlerimizin veya dosyaları hazırlayan savcılarımızın gereken şekilde o cezaları, o yaptırımları o kişilere uygulamalarıdır. Yoksa bunlar memurlar, bunları idare edelim anlayışında Türkiye bir yere varamaz bu konuda.
Doğrudur.
Evet, doğru. Elbette geçmiş dönemin uzantıları devam ediyor yani,
çok ediyor yani. Aslında tabii bir toplumu ıslah etmek, meseleleri ıslah etmek bir günlük iş değil, kolay iş de değil, kolay iş değil. Mesela benim bir görüşüm var, hükümetle ilgili bu çalışmalarda yerinde istikrarlı uzlaşmacı olarak götürüyor. Ben bilakis hiçbir devlete Menderes'e dahi nasip olmadı. Bu hükümet çok güçlü, meclise ve meclis dışında elindeki fırsatları millet ve memleket lehine kullanması lazım. İcraat haline getirmesi lazım. Beklemek sadece zaman kaybıdır. Yani bir anayasanın hazırlanmasında adli gerekli yapılıyoruz. Ama toplum böyle bir günde düzelecek veya lehte öyle bir çalışmalar, menfi şeyler yapılmak, ihtilalin hazırladığı 1980 anayasasında dahi daha sıkıntıların, daha kötü bazı tekliflerin olduğu söyleniyor. Halbuki biz özgürlükçüyüz. Bizim anlayışımızda sen ben yok. Bir varız. Ötekileştirme, ırkî mesele hiç yok. Ben 100 tane makale yazdım. Irkî meselele 19. asrın anlayışına giren ve tarihte gömülen bir anlayıştır. Irkî meseleyle bir meseleyi halletmek mümkün müdür? Yani evrensel hukuk var. İnsan tabiatına uygun, aklın, vicdanın kabul edebileceği hukuk düzeni var. Ve her şeyden evvel kanun var. Kanunun çerçevesi içinde, yani hakimler biraz evvel sizin söylediğiniz susuz doğru, dosyaya baktıklarında delillendirme dışında böyle şu veya bu tesirle karar vermemeleri lazım. Bu son dönemde o kararlı olan cesur hakimlerin varlığını ben hissediyorum. Hı hı. Ne pahasına olursa olsun. Şikayetlere rağmen, bilmem kırgınlıklara rağmen, baskılara rağmen vicdanlarından ve hukuk anlayışından vazgeçmedikleri ortada.
Evet, Ceyhun Bey'in bahsettiği dönemlerde 99'larda işkence suçunu işleyenler kendi siyasi amirlerinden cesaret alıyorlardı. Tam ters mahiyette. Evet. Mesela o dönemdeki İçişleri Bakanı 99'da sizin müvekkiliniz olan davada PKK'dan daha beter sözü kullanarak hem yargı mensuplarının üzerine hem emniyet mensuplarının üzerinde evet, böyle rahat gayri hukuki davranışları uygulamalarına yol açan konuşmalar yapıyorlardı. Yani o dönemki zihniyet şimdi değişiyor. Ama bu değişirken mesela şimdi siyasi irade işkenceye sıfır tolerans diyor. Ama aynı iradenin yargıçlarımız tarafından da gösterilmesi gerekiyor. Doğru. Evet. O dönemden gelen davalarda hiçbir şekilde suistimale bırakmamak, ben, şüpheye yer bırakmamak. Yani işkencenin şüphesi bile işkencenin kendisidir zaten. Evet, yani tabii, böyle bir tabii, yani gözünüzde görmüş gibi bir şeyi zaten göremezsiniz. Yani 10 yıl evvel olmuşsa evet, bir işkence, onun belirtileri zaten açıktır. Yani şüphesi dahi, işte adli tıp raporlarının varlığı, tanıkların varlığı, beyanların varlığı, o dönemdeki genel zihniyetin yaklaşımı, sistematik hale getirilip ortaya konmuş olması, yani deliller dolu.
500 evet, kişiyi alıp 500 kişi aynı ifadeyi kullanıyorsa, yani orada işkenceden bahsetmemek çok komik olur zaten. Yani farklı farklı birbirlerini hayatlarının hiçbir devresinde tanımayan 500 tane insanı 4 yıllık 5 yıllık süre içerisinde gözaltına alıyorsunuz. Ve bu 500 insanın ortak ifadelerinde de kendilerine yapılan uygulamalar aynı. Evet. Şimdi bunun tesadüf olması, tesadüf değil yani, bunun yani insanların bir araya gelip böyle bir şey yaptığını düşünmek mümkün değil yani şey olarak. Kesinlikle evet, orada işkence uygulaması tabii, vardır tabii, yani.
İşte bu yani, ben şunu eklemek istiyorum lütfen, aslında bu yeni açılım, yeni hareketler var ya hepimizin biraz evvel zaten halinizin de söylediği tarzda. Birçok dosyaların yeniden açılması taraftarıyım. Yani 10 sene evvel nasıl faili meçhullerin dosyaları açıldıkça insanların hem vicdanları rahat ediyor evet, hem de haksızlıklar, baskıları nasıl olduğu ortaya çıkıyorsa, birçok davalarda mağdur olan yalnız ilim, yalnız İslam ve yalnız memleket ve millet sevdalısı gibi iş yapan insanların başına ne felaketler geldi. Mesela Sayın Adnan Oktar hakkında açılmış olan davaların dosyaların açılmasının taraftarıyım. Neden 10 sene, 15 senedir çile, sıkıntı, zeka? Ne yapıldı? Ve hepsi beraatle netice. O fikrin anlayışı, yani adil olmayan insanların, vicdansız bazı yöneticilerin o anda
bu adam bu zihniyeti mahkum edelim diye adaletsiz davranmaların sonucunda açılan dosyalar.
Doğru.
Dolayısıyla Türkiye'de son dönemde 10 sene, 15 sene yani ne derseniz deyin Türkiye'de her şey belli açık. Bu açılımlarla her dosyanın açılmasının Türkiye'deki ibret noktası. Biraz evvel söylediniz, ibret alınmazsa tarih tekerrür edermiş. Hı hı. İbret almak gerekir. Bu itibarla ben dosyaların haksızca açılan, yani mesela bir şey daha söyleyeyim, yine adalet adına üzgün, hiç suçu, günahı olmayan, hiç suç, hep beraat eden, daha açılan davaların da haksızca açıldığı, gün görülmüş, zaman içinde ispatlanmış birçok insanlarımızın dışarıda bu gurbet acısını çekmeleri, hı hı, o son ömürlerini memleket ve millet İslam kokusunun hasreti içinde çekmeleri bu günah değil midir? Eksiklik değil midir? Hı hı. Kusur değil midir? Bütün bu dosyaların açılmasının taraftarıyım. Adalet öyle de gerçekleşir.
Hı. Evet, çok güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Eğer eklemek istediğiniz son şeyler varsa rica edeyim.
Benim aklıma istediğim sonusu şudur. Biraz önce Mustafa Bey'in dediği, yani kanunların insan temelli olması gerçekten çok önemli ve özgürlük temelli olması çok önemli. Hı hı. Türk Ceza Kanunu'nun 288. maddesi var. Adil yargılama ve etkileme teşebbüs suçu. Şimdi bu fikir düşünce özgürlüğüne aykırı bir kanun benim hukukçu olarak görüşüm. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin uygulamaları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, anayasamızda güvence altına alınan düşünce ve fikir vicdan özgürlüğü kapsamında bir insanın herhangi bir konuda fikrinin açıklamasının asla ve asla kanun tecziyesi altında bulunmaması gerekiyor. Bununla ilgili de bir an önce ben hukuki bir düzenleme yapılmasını bekliyorum. Kısa sürede umarım bu uygulama yapılır.
Zaten baskıya yönelik ayrı kanunlar var.
Kesinlikle.
O baskı işlemi,
evet, ceza yani 277. madde var. Tabii. Yani yargı görevini yapana etkileme suçu zaten kanunumuzda var. Artı böyle bir şey yapmak, insanları bir dosya ile ilgili beyanatta bulundu diye mahkemeler önünde sanık durumunda bırakmak hukuka aykırıdır yani, çok açık bir şekilde.
Evet. Evet. Ben de son sözlerimi, ben Kur'an'ın bayraktarlığını yapmış olan bu aziz millet, dertten, kederden, sıkıntılardan, maddi sıkıntılardan, manevi baskılardan kurtarılması hususu kalbi dileğimdir. Yeni bir anayasanın ruh ve manasıyla insan eksenli, hürriyetçi, özgürlükçü ve insanların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir anayasanın oluşması Türkiye için tek çıkar yoldur. 3. Bu anayasa hazırlanırken bütün siyasi partilerin teklifleriyle beraber sentezleşerek çıkması kalbi dileğimdir. Hı hı. Çünkü Türkiye bizim başka memleketimiz yok. Dolayısıyla bu 45-50 dönemlerinde yaşanan, 50-60 seneden beri yaşanan bütün bu sıkıntıların mevzuat olarak ortadan kaldırılması, yepyeni bir ruhla yepyeni bir anayasanın, sivil anayasanın hazırlanmasına bağlıdır. Bütün bu baskılar zaten kendi bünyesinde bertaraf olacaktır. Dolayısıyla bu açılım hadiselerinde tabii hükümetin bu anlayışını da desteklemek lazım. Türkiye'de birlik, beraberlik, hiçbir ırkı mülahaza olmadan herkes kardeştir. Kardeşlik hükmüne tabi olmak üzere birbirini anlaması lazımdır. Ve ben tek inanım, her yerde söylediğim, siz insanlar birbirini sevmedikçe iman edemezler, iman etmedikçe cennete giremezler. O halde sevgi halesi içinde 75 milyon insan arasına bu sevgiyi, bu dostluğu, bu kardeşliği ve adil bir düzenin, adil bir nizamın kurulmasının zorunluluklarını söylüyorum. İşte adalet mülkün temelidir noktası ve yargı reformunun yapılmasından sonra meydana gelecek neticede bütün bu söylediklerimizin muhteviyatı içindedir.
İnşallah. Efendim, Sayın Mustafa Kur'an, çok teşekkür ederiz katkılarınızdan dolayı. Ederim. Adil Yargı programımızın sonuna geldik. Yeni bir bölümde tekrar beraber olmak umuduyla. Hayırlı günler efendim.